İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak bugünkü programımıza da başlıyoruz. Biliyorsunuzdur, tahmin ediyorum takip eden sevgili dinleyicilerimiz biliyordur. Bir önceki programda Osmanlı Devleti'nde insan hakları konusuna başladık ama giriş mahiyetinde Osmanlı'nın muasırı dönemindeki, yani onun çağdaşı olan Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, Afrika'da ve Hint bölgesindeki insan haklarını önce kısaca bir özetlemiş olduk. Sırada şimdi peki Osmanlı Devleti'nde uygulamalar nasıldı? Bu programımızda da onları size özetlemek istiyorum Allah nasip ederse. İnsana saygı, onun hukukuna saygıyla mümkün olduğunu daha önce de zaten ifade etmiştik. Onun hukukunun başındaysa insanın şahsi hak ve hürriyetleri geliyor. Modern hukuk devletlerinin anayasalarında temel hak ve hürriyetlerin başında gelen bu hak ve hürriyetlerine Osmanlı Devleti'nde nasıl bakıldığının izahı, diğer temel hak ve hürriyetler hakkında da bize fikir verecektir mutlaka. İnsanın maddi, manevi ve iktisadi varlığı üzerinde sahip olduğu haklara ve hürriyetlere şahsi hak ve hürriyetler diyoruz. İnsana ait bu hak ve hürriyetler, kişinin güvenliği ilkesiyle birlikte yürürler ve birbirini tamamlarlar. Batı'da şahsi hak ve hürriyetlerin gündeme gelmesi için kişiyi haksız olarak tutuklamaya karşı koruma amacını güden 18. yüzyıla ait bildirileri beklemek gerekmiştir. İnsan hayatının, sağlığının, vücudunun korunması, namus ve şerefinin muhafazası, özel hayatının gizliliklerinin gözetilmesi ve benzeri şahsi haklar Batı hukuk sistemlerinde ancak 19. yüzyılda gündeme gelmeye başlamıştır. İlk defa konuyla ilgili hüküm ihtiva eden İsviçre Medeni Kanunu dahi 1912 tarihini taşımaktadır. Osmanlı Devleti'nde ise Kur'an-ı Kerim'in "Bir masumun hayatı ve kanı bütün insanlık için dahi feda edilemez" düsturu ve Hazreti Peygamber'in İslam'ın ilk haklar ve hürriyetler bildirisi demek olan veda hutbesinde ifade ettiği "Ey insanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ve üzerinde bulunduğunuz bu belde nasıl mukaddes bir beldeyse, canlarınız, mallarınız ve namuslarınız da öyle mukaddestir, dokunulmazdır ve her türlü tecavüzden korunmuştur" şeklindeki emirleri esas alınarak insana ait hak ve hürriyetler tanzim olunmuştur. Bu hak ve hürriyetlerin nasıl tanzim edildiğini kanunnamelerin maddeleri ve fıkıh kitaplarındaki şer'i hükümler arasında görmek mümkün olduğu gibi eski mahkeme kararları demek olan şer'iye sicillerinde de çokça görmek mümkündür. Burada uygulamaya ışık tutması açısından 1539 tarihli iki belgeden, yani iki mahkeme kararından bahsetmek istiyorum. Bu iki belge iki önemli gerçeği gözlerimizin önüne seriyor. Birincisi, bu tarihlerde Anadolu'nun ücra bir köşesi sayılan Antep'te böbrek ameliyatının yapılabiliyor olmasıdır. İkincisi ise günümüz hukuk sistemlerinde bile tıbbi müdahaleler ve ameliyat için hastanın yazılı bir basit muvafakatnamesi yeterli görülürken, o tarihlerde, yani 1539'larda dahi böyle bir muvafakatın mahkemece karar altına alınması şartının aranması ve bu durumun o dönemde bile insana ve insanın sahip olduğu şahsi haklara verilen önemi ve gösterilen saygıyı ısrarla vurgulamasıdır. Bu kararlardan birinde Hacı Mehmetoğlu Satılmış'a velayeten muvafakat vermekte ve Doktor Nazaroğlu Budak da belli şartlarla ameliyatı kabul ettikten sonra mahkeme bunu tasdik edip zabit altına almaktadır. İnsanın ve şahsi haklarının ne derece önemli şeyler olarak kabul edildiğini ve her medeni mesele gibi şahsi haklar ve insana saygı hususunda da Batı'yı fersah fersah geride bıraktığımızı bu ve benzeri çok sayıda belgeler açıkça göstermektedir. Bu belgeler kişi bilmediğinin düşmanıdır kaidesince geçmişimize ve ecdadımıza olan düşmanlıkların cehaletten kaynaklandığını gözler önüne sermektedir aslında. Güvenlik ilkesi üzerinde de kısaca durmak istiyoruz. Mecellenin kabul ettiği bir esasa göre beraat-ı zimmet asıldır. Yani bir insanın suçluluğu ispat edilmedikçe suçsuz kabul edilmesi genel bir hukuk prensibidir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan beri var olan ve Batılı devletlerin ancak 17. asırda kavramaya çalıştığı bu esası Hazreti Ömer şöyle açıklamaktadır. İslam'da hiç kimse haksız olarak tevkif edilemez, yani tutuklanamaz. Bir mahkeme kararı olmadan kimsenin hürriyeti kısıtlanamaz diyor Hazreti Ömer. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir suçlu bir başka suçlunun cezasını çekemez düsturunu benimseyen Osmanlı Devleti'nde insanlar işledikleri suçlardan şahsi olarak sorumludurlar. Osmanlı kanunnameleri mahkemenin kararı olmadan hiçbir cezanın infaz edilemeyeceğini ve kimseden bir habbe ve bir akçe alınamayacağını yüzlerce yerde başından beri sağlam esaslara bağlamıştır. Osmanlı'da kanun hükümleri asrımızın dahi yüz karası olan işkenceyi şiddetle yasaklamıştır. Buna şu hadiseyi de ilave ederek bu mevzuyu tamamlayalım. Rumeli'deki Hristiyan nüfusun çokluğunu gören ve bundan ürken Yavuz Sultan Selim'in bunları cebren Müslüman etme tasavvuruna karşı Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi'nin "Madem ki onlar raiyetliği kabul etmişler, dinimiz gereği onların can, mal ve ırzlarını kendi can, mal ve ırzlarımız gibi korumakla mükellefiz. Bu yolda onlara cebretmek, yani onları zorlamak, dinimize muhalefet etmektir" diyerek hem gayrimüslimlerin dahi şahsi hak ve hürriyetlerine gösterdiğimiz hürmeti ve hem de meşru sınırlar içinde kalmak şartıyla din ve vicdan hürriyetine gösterdiğimiz saygıyı çok açık bir şekilde ifade etmektedir. Müslüman ecdadımız her meselede olduğu gibi Osmanlı Devleti'ne ait topraklarda yaşayan gayrimüslimler hususunda da şer-i şerif dedikleri hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde hareket etmişlerdir. Osmanlı Devleti'nde şer-i şerif denilen İslam hukukuna göre Müslümanlarla sulh yapan ve Müslüman bir devletin hakimiyetini kabul eden gayrimüslimlere zımmi adı verilmektedir. Renk, dil ve ırk farkı gözetilmeksizin hepsine aynı şekilde ve şer-i şerif ne diyorsa öyle muamele yapılır. Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan zımmilerin Müslümanlardan farklı oldukları yönleri elbette vardır. Ancak bu farklılık din ayrılığından doğan bir farklılıktır. İnsan olarak aynı saygıyı görmüşlerdir. Mesela Müslümanlar İslam'da bir ibadet çeşidi olan zekatla mükellef oldukları halde gayrimüslimler mükellef değildir. Onlar güç ve kazançlarına göre miktarı değişen, senede bir defa adam başına cizye denilen bir vergi verirler. Fakirler, işsizler, din adamları, yaşlılar ve hastalar bu vergiden muaftır. Gayrimüslimler cihat, yani askerlik yapmak mecburiyetinde de değillerdir. Aile hukuku, miras hukuku ve dinlerinin gereği olan diğer hukuki mevzularda kendi inandıkları hukuki hükümlere tabidirler. Bütün bu ve benzeri şer'i hükümlerin yanında gayrimüslimlerin can, mal ve namusları Müslümanlarınki gibi dokunulmazdır. Muhtaç gayrimüslimler sosyal haklardan da aynen yararlanmaktadır. Bazı istisnalar dışında devlet hizmetini ifa ederler. Mezarları ve ölüleri hürmet görür. Bütün hukuki davalarda gayrimüslimle Müslüman arasında fark yoktur. Bu dediklerimize İstanbul'daki kiliseler, havralar, mezarlar, arşivlerdeki belgeler ve Yörgi'ye karşı Ahmet'i, Dimitri'ye karşı Osman'ı mahkum eden binlerce mahkeme kararları en büyük delil olarak hala karşımızda durmaktadır. Özellikle yükselme devrinde Osmanlı padişahlarının hukuka karşı duydukları saygıları ve adaleti icradaki titizlikleri inkar edilemez tarihi bir hakikattir. Bir devlet, kuvvet kanunda olduğu müddetçe ayakta durur. Aksi takdirde, yani kanunun kuvvetli olması durumunda devlet, kudret ve kuvvetini kaybeder. Günümüzde hukuk devleti diye dillerde dolaşan bu mananın tarihin altın sayfaları içinde Müslüman atalarımızda tezahür ettiği bir gerçektir. Elbette ki bu hak, hukuk ve ilim adamlarının şahsiyetiyle de doğru orantılı olan bir meseledir. Konuyu daha iyi takdim edebilmek için yaşanmış olaylardan birisini burada zikretmiş olalım. Zaman, Kanuni Sultan Süleyman'ın zamanıdır. İlmin izzeti ve hakkın hatırının hiçbir hatıra feda edilmemesiyle alakalı bir hadise yaşanmaktadır. Hadisenin kahramanları Osmanlı Şeyhülislam'ı Ebu Suud'la Osmanlı padişahı Sultan Süleyman'dır. Hadiseye sebep olanlarsa Ayasofya vakıflarına bağlı dükkanların kiracılarıdır. İslam hukukunda vakıf mallarının kira bedelleri her sene yeniden ayarlanır ve düşük olan kira bedelleri raiç kira bedeli, yani ecri misil seviyesine yükseltilir. Mesela vakfa ait bir dükkanı 10 bin akçeye kiralayan A, bir sene sonra eğer dükkanın raiç kirası bedeli, ki buna ecri misil denir, 11 bin akçeye yükselirse ya bu kirayı vermeyi kabul edecektir ya da bu bedeli verene kadar dükkan yeniden kiralanacaktır. İşte Ayasofya vakıflarına ait dükkanların kira bedelleri kısmen de olsa yükselmiştir. Kiracılarsa mütevelliler yoluyla padişaha müracaat ederek vakıf dükkanların mevcut gelirinin giderlere fazlasıyla yettiğini, yani vakfın zengin olması hasebiyle kira bedelini artırmaya ihtiyaç bulunmadığını ve de kendileri Müslüman oldukları ve muhtaç oldukları için vakfın malını az da olsa kendilerinin yemesinin zararı olmayacağını arz ederler. Padişah da hem vakıf mallarının gelirinin fazlalığından dolayı ve hem de kiracıların sızlanmalarını nazara alarak vakıf mallarının kira bedellerinin bu senelik artırılmaması için ferman verir. Fermanı uygulamacı kadılara tatmin ettirmek üzere kiracılar ve mütevelliler Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye gelince Ebu Suud fermanı okumuş ve hukuka aykırı olan bu fermanı şiddetle reddederek şu tarihi cevabını vermiştir. Padişah fermanıyla kira bedellerinin olduğu gibi bırakılması uygun değildir. Zira padişahın emriyle meşru olmayan şey meşru hale gelmez. Haram olan nesne helal olmaz. Bu hususlarda emri şer-i şerif yani hukuk verir. Başka bir türlü de olmaz. Şer'i hükümlere vakıf olan onları gizlemek Kur'an'daki bir ayetin tehdidine maruz kalmaktır diyerek tarihi itirazını ortaya koyar ve herkes de bu şekilde kabul etmek durumunda kalır. Tabii ki padişah fermanı da böylece askıya alınmış olur. Sevgili dinleyiciler, hatırlarsınız yine bir tarihi anekdotu burada ifade etmek isterim. Yavuz Sultan Selim rahmeti rahmana kavuşacağı zaman vasiyetinde Şeyhülislam'dan almış olduğu fetvaların da sandukasına yani tabutuna konmasını ister. Rahmeti rahmana kavuştuğu zaman vasiyeti okunur. Burada geçen vasiyete göre o Şeyhülislam'ın verdiği fetvalar yani kararlar da tabuta konacaktır. Şeyhülislam bakar, vermiş olduğu fetvalara uygun hareket eden Yavuz Sultan Selim'in aslında hak ve hukuka ne kadar riayet ettiğini ve Mahkeme-i Kübra'da karşısına çıkan hususlarda da bu belgeleri göstereceğini görerek kendisi aslında büyük bir mesuliyetin altında olduğunu, padişahın da fermanlara ve fetvalara uyduğu için aslında rahat bir ölümle karşı karşıya olduğunu terennüm etmeden duramaz. Efendim, özellikle Osmanlı Devleti'nde insana ve hukuka saygının bize anlatılan ve peşin fikirli bir kısım ilim adamlarının kitaplarında yazılan gibi olmadığını zikredilen misallerden anlıyoruz. Ancak bütün bu anlatılanlardan kastımız Osmanlı Devleti'nin 600 senelik ömrü boyunca aynı seviyede insana ve onun hak ve hürriyetlerine saygı gösterdiğini iddia etmek değildir. Zaten yükselme dönemindeki hukuka ve insana saygı aynen devam etseydi, Osmanlı Devleti bugüne kadar devam ederdi ve yıkılmazdı. Ancak biz mevcut suistimalleri ve uygulama hatalarını kabul etmekle beraber, zikrettiğimiz belge ve olaylarla yapılan bir yanlışı düzeltmek istiyoruz. O da, sanki Osmanlı Devleti'nde insana ait hak ve hürriyetlerin 1839 tarihli Tanzimat, 1856 tarihli Islahat ve 1876 tarihli Kanuni Esası ile o da eksik olarak kabul edildiği şeklinde iddialardır. Halbuki yapılan izahlar göstermiştir ki bu fermanlar ve Kanuni Esası eskiden beri var olan hak ve hürriyetleri sadece yazılı hale getirmiş ve uygulamadaki hatalara ve suistimallere dikkat çekerek eskiden olduğu tarzda hak ve hukuka riayet edilmesini ısrarla tekrar etmiştir. Bu anlattıklarımızı teyit etmek açısından Hollandalı bir gayrimüslim hukukçunun 1895 yılında Şer-i Şerif ve Kanuni Münif diye özetlenebilecek Osmanlı hukuku hakkında 2. Abdülhamid'e sunduğu bir rapordan bazı cümleleri buraya alarak programımızı da yavaş yavaş nihayete erdirelim. Diyor ki, Şer-i Şerif'te ve dolayısıyla Osmanlı hukukunda birçok hukuki hükümler vardır ki, bazıları pek yakın bir zamanda Avrupa'ya girebilmiş ve daha birçok insani hükümler vardı ki, asrımızdan sonra girecektir. Bu iddialarımıza delil olmak üzere insana ve hukuka saygının ifadesi olan şu hükümleri sayabiliriz. Hayvanların himaye ve korunması, mahkemelerde davaların ücretsiz görülmesi, evli bir kadının kocasına müracaat etmeksizin tasarrufunda bulunan mal varlığını istediği gibi idare etmesi, Müslümanların gayrimüslimlerin kanun önünde eşitliği, sorgulamalarda sanıklardan ikrar ve itiraf gibi beyanlar almak için işkence icrasının kesinlikle yasak oluşu ve benzeri hükümlerin mevcudiyeti. Nedir bu? Bir Hollandalı müsteşriğin Abdülhamid'e sunmuş olduğu Osmanlı'da Şer-i Şerif ve hukukun uygulanışının raporundan birkaç cümle. O halde sevgili dinleyiciler, 1839 tarihli Tanzimat Fermanı, hukuki hükümlerin icra edilmemesinden dolayı devletin felaketlere sürüklendiğini, mevcut şer'i hükümlerin icrası ve hukukun hakim kılınması gayesiyle yeni hukuki düzenlemeler yapılması gerektiğini ve özellikle de can, mal ve namus güvenliği için askeri, cezai ve mali düzenlemelerin yapılması icap ettiğini vurgulamaktadır ki, zaten bunlar Osmanlı hukukunda yani Şer-i Şerif ve Kanuni Münif'te de mevcuttur. Eksik olan uygulamadır. 1856 tarihli ıslahat fermanı sadece gayrimüslimlere bazı imtiyazlar verilmesi için batılı devletlerin siyasi baskıları sonucu ilan edilmiştir. Zira muhtevasında istenen haklar zaten Şer-i Şerif ve Kanuni Münif denilen Osmanlı hukukunda mevcuttur. Arzu edilen gayrimüslimlerin Osmanlı Devleti'nde hakim sınıf haline gelmeleridir ve maalesef zamanla da bu duruma gelmişler ve Osmanlı Devleti'ni yıkmışlardır. 1876 tarihli Kanuni Esasi'nin ise eskiden beri var olan insana ait hak ve hürriyetleri batılı devletlerin istediği üslupla yazılı hale getirilmesinden ibaret olduğunu esefle müşahede etmek mümkündür. Netice olarak tespitimiz şudur ki, insana ve hukuka saygı konusunda Osmanlı Devleti'nin arşivleri açılsa, Türk milletinin yüzünü kızartacak tek bir belgeye rastlanılamayacaktır. Çağdaşı olan gayrimüslim devletlerde ise yüzlerini kızartacak belgelerin sayısı maalesef pek çoktur. Vesikalar ve tarihi olaylar böyle söylemektedir. Kalın sağlıcakla.
İnsan Hakları.